Sherlock Holmes. Suç detayda saklıdır. Gümüş şimşek. Watson, korkarım gitmek zorundayım, dedi Holmes. Bir sabah kahvaltıdan sonra. Nereye peki? King's Plaint, Dartmoor'a. Buna hiç şaşırmamıştım. Aslını sorarsanız, bütün İngiltere'yi çalkalayan bu esrarengiz vakaya nasıl oldu da hala bulaşmadı diye merak ediyordum zaten. Dostum, odada bütün gün çenesi göğsünde, kaşlarını çatmış, piposunu ard arda doldurarak bir ileri bir geri yürümüş ve yine her zamanki gibi bütün sorularımı ve sözlerimi duymazdan gelerek düşüncelere dalmıştı. Gelen her gazete şöyle bir göz atıldıktan sonra bir kenara atılmıştı. Ama ne kadar sessiz olsa da aklından neler geçtiğini tahmin edebiliyordum. Onun dedektiflikteki şöhretine meydan okuyabilecek tek bir vaka vardı. O da Wessex Kupası'nın favori atının kayboluşu ve antrenörünün trajik ölümüydü. Bu yüzden olay yerine gitmek istediğini söylemesi beni hiç şaşırtmadı. ''Eğer sana ayak bağı olmazsam ben de gelmekten memnunluk duyarım.'' dedim. ''Sevgili Watson, gelmekle büyük bir iyilik yapmış olursun.'' Bu iyiliğinin yanı sıra sanırım zamanını da boşa harcamış olmayacaksın. Çünkü bu vaka tamamen benzersiz olacak gibi görünüyor. Acele etmezsek treni kaçıracağız. Sana her şeyi yolda anlatırım. Bu arada dürbününü de yanına alırsan sevinirim. Böylece bir saat içinde kendimi birinci sınıf vagonda Exeter'e giderken buldum. Sherlock Holmes bir süre Paddington'dan aldığı yeni gazetelere göz attı. Daha sonra son gazeteyi koltuğunun altına sıkıştırarak Pro kutusunu bana uzattı. ''İyi gidiyoruz.'' dedi dışarı bakıp saatini kontrol ettikten sonra. ''Şu anki hızımız saatte 53,5 mil.'' ''Şey, ben çeyrek mil işaretlerini görmedim.'' dedim. ''Ben de görmedim. Ama bu hattaki telgraf direkleri 60 metre aralıklarla dikildiğine göre... Hesap ortada. John Straker cinayeti ve Gümüş Şimşek'in kayboluşuyla ilgili mesele hakkında bilgin vardır herhalde. Konuyla ilgili Telegraph ve The Chronicle'da ne okuduysam o kadarını biliyorum. Watson, bu öyle bir vaka ki yapılması gereken yeni delil bulmaktan çok eskileri ayıklamak olacak. Cinayetin benzersizliği ve bir şekilde bağlantılı insan sayısının çok oluşu yüzünden fazlasıyla tahmin ve hipotez üretilmiş zaten. İşin zorluğu, gerçeklerin çerçevesini teorisyenlerin ve gazetecilerin süslemelerinden ayırabilmekte yatıyor. Bu sağlam temelleri bulduktan sonra bize kalan bütün bu esrarın çevresinde dönen sonuçları bulmak olacaktır. Salı akşamı hem atın sahibi Albay Ross'tan hem de bu vakayla ilgilenen müfettiş Gregory'den yardımımı isteyen telgraflar aldım. ''Salı akşamı ha?'' diye atıldım. ''Ve bugün Perşembe. Dün neden ilgilenmedin?'' ''Çünkü yanıldım sevgili Watson. Bu beni senin hikayelerinden tanıyanları şaşırtacaktır belki.'' ''Ama sık sık yaptığım bir hatadır. İngiltere'nin bu en meşhur atının özellikle Kuzey Dartmoor gibi yerleşimin seyrek olduğu bir yerde uzun süre saklı kalamayacağını düşündüm. Dün bütün gün atın bulunduğu ve kaçıran kişiyle John Straker'ın katilinin aynı kişiler olduğu haberini bekleyip durdum. Ama bir gün daha geçip de genç Fitzroy Simpson'ın tutuklanışı dışında hiçbir gelişme olmadığını görünce harekete geçme zamanının geldiğine karar verdim. Ama dün boşa geçmedi diyebilirim. Demek bir teori oluşturdun ha? En azından vakanın temel gerçeklerinin bir ucundan yakaladığımı söyleyebilirim. Şimdi bunları sana teker teker anlatacağım. Çünkü birini anlatınca her şey daha yerli yerine oturuyor. Kaldı ki bulunduğumuz noktayı açıklamadan senin yardımını beklemek anlamsız olurdu. Arkama yaslanıp puromu tüttürerek Holmes'u dinlemeye hazırlandım. O da ilgiyle öne doğru eğilip uzun ve ince işaret parmağıyla hayali çizgiler çizerek bize bu yolculuğa iten olaylar zincirini anlatmaya başladı. Gümüş Şimşek, Somami'nin soyundan geliyor ve ünlü ataları gibi parlak bir geçmişe sahip. Şu anda 5 yaşında ve şanslı sahibi Albay Rose'a büyük ödüller kazandırdı. Bu talihsiz olaya kadar Wessex kupasının favorisiydi ve 1'e 3 veriyordu. Ama bahisçileri şimdiye kadar hiç hayal kırıklığına uğratmadığı için bu oranlara rağmen ortalıkta inanılmaz rakamlar dönüyordu. Böyle düşünürsek, Gümüş Şimşek'in salı günü potayı ilk geçen olmaması için elinden geleni yapacak birçok adam olduğu kesin. Ama King's Blind, yani Albay'ın ahırı da bu gerçeğinin farkındaydı muhakkak. Favoriyi korumak için her türlü önlem alınmıştı. Antrenör John Straker, tartıda ağır gelene kadar Albay Rose'un atlarına binmiş eski bir jokey. Albay için 5 yıllık jokeylik, 7 yılda antrenörlük yapmış ve her zaman çalışkan ve sadık bir yardımcı olmuş. King's Plaint, 4 atlı küçük bir ahır olduğu için Straker'ın altında sadece 3 kişi çalışıyormuş. Gece biri nöbet tutarken diğerleri de uyuyormuş. Evli olan John Straker ise ahırların 200 metre kadar yukarısındaki villasında kalıyormuş. Hiç çocukları olmadığı için evde karısı ve bir hizmetçi kız dışında kimse yokmuş. Yarım mil kuzeyde sakatların ve yaşlıların kalıp temiz Dartmoor havası alabilmeleri için yapılmış birkaç villa dışında köy oldukça tenha. Köyün yanındaki fundalık arazinin 2 mil ötesinde de Lord Bashquater'a ait Silas Brown tarafından idare edilen Mapleton ahırları bulunuyor. Fundalıkta birkaç çingene dışında kalan yok. Geçen pazartesi gecesi olan olaya kadar genel durum böyle. O akşama gelirsek atlar her zamanki gibi çalıştırılıp beslenmiş ve ahırlar saat 9'da kilitlenmiş. Yamaklardan ikisi antrenörünün evine gidip akşam yemeklerini yerken üçüncü yamak Ned Hunter nöbete kalmış. Saat 9'u biraz geçe hizmetçi kız Edith Baxter, Ned Hunter'ın baharatlı koyun etinden oluşan yemeğini ahıra götürmüş. Kural olarak nöbetteyken içki içmeleri yasak olduğundan yemeğin yanında başka hiçbir şey yokmuş. Ahıra giden yol fundalıktan geçtiği ve havada karanlık olduğu için hizmetçi kızın elinde bir fener varmış. Edith Baxter ahırlara 30 metre kadar uzaklıktayken karanlıktan bir adam çıkıp kızın durmasını söylemiş. Adam biraz daha yaklaşınca kız onu fenerin ışığında daha iyi görmüş. Üstünde gri tweed bir takım elbise, kumaş şapka ve tozlukları. Elinde de tokmaklı ağır bir baston varmış. Adamın yüzünün solgunluğu ve asabi tavırları kızın dikkatini çekmiş. Yaşının 30'un üstünde olduğunu düşünüyor. ''Burası neresi?'' diye sormuş adam. ''Tam fundalıkta kalıp kalmamayı düşünüyordum ki elinizdeki fenerin ışığını gördüm.'' ''King's Plain ahırları civarındasınız.'' demiş kız. ''Gerçekten mi? Ne şans!'' diye atılmış adam. ''Herhalde orada geceleri kalan birileri oluyordur. Belki bu elinizdeki de onun yemeğidir.'' ''Pekala. Yeni bir elbise parası kazanmaya ne dersiniz?'' diyerek yeleğinin cebinden katlanmış beyaz bir kağıt parçası çıkarmış. Eğer çocuğun bunu almasını sağlarsanız, paranın satın alabileceği en güzel elbise sizindir. Kız bunun üzerine korkarak adamın yanından kaçmış ve her zaman yemeği teslim ettiği pencereye doğru koşmuş. Hunter içerideki küçük bir masada oturup bekliyormuş zaten. Tam ona neler olduğunu anlatacakken yabancı yine ortaya çıkmış. ''İyi akşamlar.'' demiş. Pencereden içeri bakarak, ''Sizinle konuşmak istediğim bir şey var.'' Kız konuşurken adamın elinden küçük bir kağıt paket gördüğünü söylüyor. ''Ne işiniz var burada?'' diye sormuş Hunter. ''Cebinizi doldurabilecek bir iş.'' demiş yabancı. ''Wessex kupasındaki iki atınız koşuyor. Gümüş Şimşek ve Bayard. Bana bilgi verirseniz siz de kazanırsınız. Koşuda Bayard'ın Gümüş Şimşek'e fark atacağı ve ahırın onun üzerine para yatırdığı doğru mu?'' ''Demek sen de o tüyoculardan birisin.'' diye bağırmış yamak. ''Senin gibilere King's Plain'da ne yapılır göstereyim de gör bakalım.'' deyip ayağa fırlamış ve köpeği çözmeye gitmiş. Kız da eve kaçmış ama koşarken arkasına baktığında yabancının pencereden içeri eğildiğini görmüş. Hunter bir dakika sonra geri döndüğünde adamın gittiğini görmüş ama bütün aramalarına rağmen adama ait herhangi bir ize rastlamamış. Bir dakika Holmes, diye araya girdim. Yamak çıkarken kapıyı kilitlememiş mi? Mükemmel Watson, mükemmel, diye mırıldandı Holmes. Bu nokta benim de ilgimi çektiği için dün Dartmoor'a özel bir telgraf gönderdim. Ama öğrendiğimize göre çocuk çıkarken kapıyı da kilitlemiş. Ve şunu da ekleyelim. Pencere bir adamın geçemeyeceği kadar küçükmüş. Neyse devam edeyim. Hunter arkadaşları gelene kadar beklemiş ve sonra da antrenöre bir mesaj göndererek olanları anlatmış. Straker bu haber üzerine huzursuzlanmış. Bayan Straker gece saat 1'de uyandığında kocasının giyinmekte olduğunu görmüş. Karısının soruları üzerine de atları merak ettiğini, gidip bir bakmak istediğini söylemiş. Kadın dışarıda sağanak yağmur olduğunu söyleyerek gitmemesini söylese de Straker paltosunu giyip çıkmış. Bayan Straker sabah 7'de kalktığında kocasının hala dönmediğini görüp endişeye kapılmış. O da aceleyle giyinip hizmetçisini çağırmış ve birlikte ahırlara gitmişler. Gittiklerinde kapı açıkmış. İçeride Hunter baygın bir halde bir sandalyeye yığılmış. Favorinin ahırı boşmuş ve antrenörden de iz yokmuş. Bunun üzerine yukarıda uyuyan iki yamağı da uyandırmışlar. Her ikisinin de uykusu ağır olduğu için gece hiçbir şey duymamışlar. Güçlü bir ilacın etkisinde olduğu için ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Hunter'ı bir türlü uyandıramamışlar. Bunun üzerine iki yamak ve kadınlar onu orada bırakıp kayıpları aramaya çıkmışlar. Antrenörün atı erkenden çalışmaya götürdüğünü umarak aramaya devam etmişler. Ama çevredeki bütün fundalıkların görülebildiği bir tepeye çıkmalarına rağmen attan bir iz dahi görememişler. Ama başka bir şey varmış. Ahırlardan çeyrek mil kadar ötedeki çalılıklarda John Straker'ın paltosunu bulmuşlar. Hemen yakınlarındaki bir çukurun dibinde de talihsiz antrenörün cesedi yatıyormuş. Kafasına ağır bir silahla vurularak parçalanmış ve baldırında da çok keskin bir alette açıldığı belli olan uzun bir yara varmış. Anlaşılan Straker kolay pes etmemiş. Sağ elinde kana bulanmış kısa bir bıçak. Sol elinde ise kırmızılı siyahlı ipek bir kravat bulmuşlar. Hizmetçinin ifadesine göre bu kravat önceki akşam ahırları ziyaret eden yabancının boynundakinin aynısıymış. Sonradan Hunter da ayılınca kravatın sahibini tespit etmiş. Emin olduğu bir başka şey de adamın ondan kurtulmak için yemeğine ilaç kattığıymış. Kayıp ata gelince, çamurdaki izlere bakılırsa o da boğuşma sırasında oradaymış. Ama büyük bir ödül koyulmasına ve Dartmoor'un büyük çingeneleri peşine düşmüş olmasına rağmen attan hala bir haber yok. Son bir şey daha. Hunter'ın yemeğinde toz afyon bulunmuş. Ve o akşam herkes aynı yemeği yemiş olmasına rağmen Hunter'dan başka kimseye bir şey olmamış. İşte bütün ön tahminlerinden arınmış haliyle gerçekler böyle Watson. Şimdi de polisin bu meselede neler yaptığına bakalım. Vakayı üstlenen müfettiş Gregory oldukça başarılı bir polis. Eğer hayal gücü biraz daha geniş olsaydı çok daha iyi konumlara yükselebilirdi. Olay yerine gelir gelmez doğal olarak ilk akla gelen şüpheliyi tutuklamış. Daha önce de söylediğim gibi çevredeki villalardan birinde oturduğu için onu bulmak zor olmamış. Kimden bahsettiğimi anlamışsındır. Fitzroy Simpson. İyi bir aileden gelen eğitimli biri ama yarışlarda bir servet kaybettikten sonra şu Londra kulüplerini bültenler hazırlayarak geçiriyor. Bahis kayıtlarına bakıldığında favoriye karşı 5000 sterlin yatırdığı görülmüş. Tutuklandığında King's Plant atları hakkında tüy almak için Dartmoor'a gittiğini, hatta ikinci favori Desbrot için de Silas Brown'un işlettiği Mapleton'a gittiğini itiraf etmiş. Önceki akşamki davranışlarını da inkar etmeye kalkışmamış. Kötü bir niyeti olmadığını, sadece ilk elden tüy almak istediğini ifade etmiş. Ama kravatı gösterildiğinde rengi atmış. Neden maktulün elinde olduğu sorulduğunda bir şey diyememiş. Islak elbiseleri önceki gece fırtınada dışarıda kaldığını gösteriyormuş. Ayrıca Penang tarzı kurşun kaplama bastonu antrenörün aldığı şiddetli darbelerin kaynağı olabilirmiş. Ama saldırganın Straker'ın bıçağından yaralanmış olması gerektiği halde Simpson'ın vücudunda yara izine rastlanmamış. İşte kısaca böyle. Watson, eğer bu meseleye biraz ışık tutabilirsen çok sevinirim. Holmes'un her zamanki açıklığıyla anlattığı bu hikayeyi ilgiyle dinlemiştim. Ama deliller bana tanıdık gelmiş olmasına rağmen olaydaki önlemlerini ve birbirleri arasındaki ilgiyi çıkaramamıştım. Straker'ın boğuşma sırasında kendi kendini yaralamış olması mümkün değil mi? Diye fikrimi belirttim. Mümkünden de öte, muhtemel, dedi Holmes. Bu durumda sanığın lehine olan birkaç noktada ortadan kalkıyor. Ama ben hala polisin bu vakada nasıl bir teori oluşturduğunu anlayabilmiş değilim, dedim. Korkarım oluşturulan bütün teorileri çürütmek, kuvvetli kanıtlar var, diye cevap verdi Holmes. Polis, şu Fitzroy Simpson'ın nöbetçi yamağı ilaçla uyuttuğunu ve bir şekilde anahtarı bulup ahır kapısını açarak atı kaçırdığını düşünüyor olmalı. Atın dizginleri kayıp olduğuna göre atı Simpson dizginliyor. Sonra da kapıyı açık bırakıp atla birlikte fundalığa gidiyor ve yolda antrenörle karşılaşıyor. Bu karşılaşma sırasında haliyle aralarında kavga çıkıyor. Simpson ağır bastonuyla antrenörün beynini dağıtıyor ama Straker'ın bıçağından en ufak bir yara bile almıyor. Sonra da atı ya gizli bir yere götürüyor ya da at zaten boğuşma sırasında kaçıyor. Bu durumda fundalıkta bir yerlerde dolaşıyor olmalı. Herhalde polis böyle düşünüyordur. Bu pek mümkün değilmiş gibi görünse de diğer bütün açıklamalar da aynı şekilde imkansız bence. Her şeye rağmen olay yerine gidince meseleyi kafamda tartmaya çalışacağım. Ve o zamana kadar başka bir şey düşünmenin anlamı yok. Geniş Dartmoor arazisinin ortasında bir kalkanın kabartması gibi duran Tavis Soşk'a vardığımızda hava kararmak üzereydi. İstasyonda bizi iki kişi bekliyordu. Biri aslan yelesi gibi saçları ve delici mavi gözleriyle uzun boylu, sarışın bir adam. Diğeri de frak ceketli ve tozluklu, kısa favorili, gözlüklü, kısa boylu kıpır kıpır bir adamdı. İlki İngiliz müfettişlik servisinde ün salmış müfettiş Gregory. Diğeri de meşhur at sahibi Albay Rost'tu. Geldiğiniz için teşekkür ederim Bayan Holmes, dedi Albay. Gerçi müfettiş her şeyi halletti ama ben zavallı Straker'ın kanı yerde kalmasın ve atın bir an önce bulunsun diye her taşın altına bakılsın istiyorum. ''Yeni gelişmeler var mı?'' diye sordu Holmes. ''Ne yazık ki fazla ilerleyemedik.'' dedi müfettiş. ''Hava kararmadan olay yerini görmek isteyeceğinizi düşündüğümüzden bir araba ayarladık. İsterseniz detayları yolda konuşalım.'' Çok geçmeden dördümüz arabaya binip bu eski ve tuhaf Devonshire şehrinin sokaklarından geçmeye başladık. Müfettiş Gregory vakayla yakından ilgili olduğu için birçok açıklamada bulunuyor. Holmes ise pek araya girmeden dikkatle dinliyordu. Albay Ross arkasına yaslanmış, şapkasını gözünün önüne çekmiş, kollarını kavuşturmuş oturuyordu. Gregory'nin teorisi Holmes'un tahmin ettiğinin aynısıydı. Fitzroy Simpson'ın çevresindeki ağa gittikçe daralıyor. Bence aradığımız adam o. Ama deliller her ne kadar tatmin edici olsa da elbette ki yeni gelişmelerle gidişat tamamen değişebilir. Straker'ın bıçağı hakkında ne öğrendiniz? Kendi kendini yaraladığını neredeyse kesin olarak söyleyebilirim. Buraya gelirken dostum Dr. Watson da aynı tahminde bulundu. Bu doğruysa Simpson denen adamın aleyhine demektir. Şüphesiz, üstünde ne bir bıçak ne de bir yara izi bulundu. Aleyhine deliller çok kuvvetli. Bir kere favorinin kaybolması onun işine gelirdi. Yamağın uyutulması konusunda şüpheli. Fırtınada kaldığı kesin. Yanında ağır bir silah vardı ve kravatı maktulün elinde bulundu. Bütün bunlar mahkemeye gitmek için fazlasıyla yeterli. Holmes kafasını salladı. Biraz akıllı bir avukat bütün delilleri çürütür, dedi. Atı ahırdan neden çıkarsın ki? İsteseydi hayvanı orada da yaralayamaz mıydı? Yanında anahtar bulundu mu? Toz afyonu ona kim sattı? Her şeyden önce onun gibi bölgeye yabancı biri atı nereye saklayabilir? Özellikle söz konusu gümüş şimşek ise sanığın kendisi hizmetçiye verdiği kağıdı nasıl açıklıyor? 10 sterlinlik bir banknot olduğunu söylüyor. Cüzdanında da bulundu. Ama diğer şüpheler göründükleri kadar sağlam değil Bay Holmes. Öncelikle adam bölgenin yabancısı değil. İki kez yazın Tavistock'ta kalmış. Afyon muhtemelen Londra'dan alınmış. Anahtar işi bittikten sonra bir yere atılmış olabilir. At ise fundalıklardaki çukurların veya eski madenlerin birinin dibinde olabilir. Kravat hakkında ne diyor? Kendisine ait olduğunu kabul etmekle birlikte kaybetmiş olduğunu ifade ediyor tabii. Ama atı ahırdan çıkardığına dair yeni bir gelişme oldu. Holmes merakla doğruldu. Pazartesi gecesi cinayetin işlendiği yerin bir mil kadar ötesinde çingenelerin kamp kurduğuna dair izler bulduk. Salı günü de gitmişler. Şimdi Simpson'la bu çingenelerin anlaştığını düşünürsek, atı ahırdan çıkardıktan sonra onlara vermiş olamaz mı? Bu mümkün. Fundalıkta bu çingeneleri aratıyorum. Ayrıca Tavistock'taki ve 10 mil çapındaki bu alandaki bütün ahırlar ve evler de aranıyor. Yakınlarda bir hara daha var galiba. Evet, bunu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Onların atı Desport. Bahislerde ikinci sırada olduğu için favorinin kaybolması onların da işine gelirdi. Antrenör Silas Brown, yarışa yüklü miktarda para yatırdığı ve zavallı Straker'la aralarının çok iyi olmadığı biliniyor. Ama onların ahırlarını inceledikten sonra olayla bir bağlantılarını bulamadık. Peki bu Simpson'ın Mapleton harasıyla bir bağlantısı bulundu mu? Hayır. Holmes arkasına yaslandığında konuşmada sona ermiş oldu. Zaten birkaç dakika sonra da arabamız yol kenarındaki kırmızı kiremitli villalardan birinin önünde durdu. Biraz ötede bir padokun arkasında gri bir bina duruyordu. Sadece Tavistock'un kuleleri ve Mapleton ahırlarıyla bozulan düzlük ufuk çizgisine kadar uzanıyordu. Holmes dışında hepimiz arabadan indik. O ise oturduğu yerde gözlerini gökyüzüne dikerek düşüncelere dalmıştı. Koluna dokununca şiddetle irkildi ve arabadan indi. ''Özür dilerim.'' dedi. Şaşırmış görünen Albay Ross'a dönerek ''Dalmışım.'' Gözündeki ışık ve hareketlerindeki bastırılmış heyecandan anladığım kadarıyla yeni bir ipucu bulmuştu. ''Herhalde hemen olay yerine gitmek istersiniz Bay Holmes.'' dedi Gregory. ''Şimdilik burada biraz daha durup birkaç soru sormayı tercih ederim. Straker geri getirildi değil mi?'' ''Evet, yukarıda yatıyor. Soruşturma yarın yapılacak.'' ''Bay Straker uzun bir süredir sizin hizmetinizdeydi değil mi Albay Ross?'' ''Her zaman iyi bir yardımcı olmuştur.'' ''Cesedi bulduğunuzda ceplerini aramışsınızdır herhalde müfettiş.'' Eğer görmek isterseniz ceplerindeki her şey oturma odasında duruyor. Pekala, memnun olurum. Hepimiz salona girip ortadaki yuvarlak masanın etrafına oturduk. Müfettiş metal bir kutuyu açarak içindekileri çıkardı. Ufak bir parça mum, gül ağacından yapılmış bir pipo, fok derisi bir kesenin içinde yarım tabaka Cavendish tütünü, altın zincirli gümüş bir saat, 5 altın sterlin, alüminyumdan bir kalem kutusu, birkaç evrak ve üstünde Weiss & Co. Londra yazan fil dişi saplı bir bıçak. ''Bu çok özel bir bıçak.'' dedi Holmes. Elini alıp dikkatle inceleyerek üstündeki kan lekelerinden anladığım kadarıyla maktulün elinde bulunan bıçak buydu sanırım. Sizin bıçaklardan biri bu mu Watson?'' ''Katarakt bıçağı dediklerimizden.'' diye cevap verdim. ''Ben de öyle düşünmüştüm. Çok ince işler yapılmış ve cepte katlamadan taşınması gereken bir bıçağı yanına alması ilginç. Cesedin yanında keskin ucu kapatmaya yaradığı anlaşılan bir mantar bulduk.'' dedi müfettiş. ''Karısının dediğine göre Bıçak yatak odasında masanın üzerinde duruyormuş ve Straker çıkarken yanına almış. Pek iyi bir silah değil ama o anda bulabildiği tek şey bu olmalı. Evet, muhtemelen. Peki ya evraklar? Üçü samancılardan alınma faturalar. Biri Albay Roz'un talimatlarını bildiren bir not. Şuradaki de Bond Sokağı'ndan. Şapkacı Bayan Lezuyer'den Bay Derbyshire adına kesilmiş 37 sterlinlik bir fatura. Bayan Straker'ın ifadesine göre bu Derbyshire kocasının bir arkadaşıymış ve ara sıra onların adresini kullandığı oluyormuş. Bayan Derbyshire'ın pahalı zevkleri varmış anlaşılan ha? Diye araya girdi Holmes faturaya bakarak. Tek bir parça giyecek için epeyce yüklü bir rakam bu. Ama neyse, cevap almamız gereken başka sorumuz kalmadığına göre cinayet yerine gidebiliriz. Oturma odasından tam çıkmıştık ki koridorda bir kadın ileri atılarak müfettişi kolundan yakaladı. Yüzü ince ve zayıftı. Korkunun izlerini taşıyordu. ''Yakaladınız mı? Onları buldunuz mu?'' diye sordu inleyerek. ''Hayır Bayan Straker ama Bay Holmes bize yardım etmek için Londra'dan geldi. Elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Sizinle kısa bir süre önce Plymouth'taki bir partide tanışmamış mıydık Bayan Straker?'' diye sordu Holmes. ''Hayır beyefendi, yanılıyorsunuz.'' ''Hadi canım, buna yemin edebilirim. Üzerinizde de deve kuşu tüyü süslü, kül rengi, ipek bir elbise vardı.'' ''Tarifenize benzer bir elbisem hiç olmadı beyefendi.'' diye cevap verdi kadın. ''Peki o zaman.'' dedi ve özür dileyerek müfettişi takip etti. Düzlükte kısa bir yürüyüşten sonra cesedin bulunduğu çukura vardık. Çukurun hemen dibinde de paltonun asılı bulunduğu çalılık vardı. ''O gece hiç rüzgar yoktu herhalde.'' dedi Holmes. ''Hayır ama sağanak yağmur vardı.'' O zaman bu palto buraya uçarak gelmemiş. Bizzat yerleştirilmiş. Evet, çalılığa serilmişti. Bakın, bu beni epey meraklandırıyor işte. Herhalde pazartesi gecesinden beri buraya basmayan kalmamıştır. Hayır, çukurun yanına bir örtü örttük ve ona bastık sadece. Çok güzel. Bu elimdeki torbada Straker'ın giydiği çizmelerin ve Fitzroy Simpson'ın ayakkabılarının birer teki ve gümüş şimşekin nalları var. Sevgili müfettiş, kendinizi aşıyorsunuz. Holmes torbayı aldı. Çukura indi ve örtüyü oraya çekti. Sonra yüzüstü uzanıp önündeki izleri dikkatle inceledi. ''Şuna da bakın!'' diye bağırdı heyecanla. Yarısı yanmış bir kibrit sallıyordu elinde. Çamura öyle bulanmıştı ki ilk bakışta bir odun parçasına benziyordu. ''Nasıl oldu da gözümden kaçtı anlayamıyorum.'' dedi müfettiş. Kızdığı belliydi. ''Zaten görünmüyordu, çamura gömülmüştü. Ben onu gördüm. Çünkü onu arıyordum.'' ''Nasıl? Onu bulmayı mı umuyordunuz yani ha?'' ''Bu ihtimali göz ardı edemezdim.'' Holmes sonra torbadan çizmeleri çıkararak yerdeki izlerle karşılaştırdı. Sonra da çukurdan çıkıp çalılıkların arasında sürünmeye başladı. ''Korkarım daha başka bir iz kalmadı.'' dedi müfettiş. ''100 metrelik bir alanı karış karış araştırdım.'' ''Sahi mi?'' dedi Holmes ayağa kalkarak. ''Ben de saygısızlık edip bir kere daha araştırmayayım o zaman ha? Ama yine de yarın için hazırlıklı olmak adına arazide bir yürüyüşe çıkmak isterim. Bu nalı da şans getirsin diye yanıma alacağım.'' Dostumun bu sessiz ve sistematik çalışmasını ne zamandır sabırsızlıkla izleyen Albay Roz saatine baktı. ''Siz benimle gelirseniz sevinirim müfettiş.'' dedi sonra. ''Tavsiyenizi almak istediğim birkaç konu var. Özellikle de kupadan çekilmemiz gerekip gerekmediğini merak ediyorum.'' ''Eh, buna kesinlikle gerek yok.'' diye atıldı Holmes. ''Ben olsam çekilmezdim yani.'' Albay saygıyla eğildi. ''Bu tavsiyeniz için çok teşekkür ederim beyefendi.'' dedi. ''Yürüyüşünüz bittikten sonra bizim merhum Straker'ın evinde bulabilirsiniz. Sonra da birlikte Tavistock'a gideriz.'' Müfettişle ikisi geri dönerken biz arazide yürümeye başladık. Güneş Mapleton harasının ardından batmak üzereydi. Önümüzdeki geniş ova, akşam güneşiyle birlikte altın sarısı bir renge bürünmüştü. Ama derin düşüncelere dalmış olan dostum bu muhteşem manzaranın farkında değildi elbette. ''Şu yoldan gidiyoruz Watson,'' dedi sonunda. ''Şu an için John Straker'ı kim öldürdü sorusunu bir yana bırakıp atı bulmalıyız. Şimdi hayvanın cinayet sırasında veya sonrasında kaçtığını göz önüne alırsak, esas soru şu. At nereye gitti? Atlar sosyal hayvanlardır. Kendi başına bırakıldığında içgüdüleri onu Kings Playa'da yani Mapleton'a geri götürmüş olmalı. Eğer ovada dolaşıyor olsaydı şimdiye kadar kesin görülürdü. Çingeneler onu neden kaçırsın ki? Bu insanlar belanın adını duyduklarında sıvışacak delik ararlar. Başları polisle derde girsin istemezler. Hem böyle bir atı satamazlar da. Risk büyük, getirisi hiç yok. Burası kesin. Nerede o zaman? Kings Playa'da veya Mapleton'a gitmiş olması gerektiğini söylemiştim. Ama Kings Playa'da olmadığına göre Mapleton'da olmalı. Hipotez olarak bunu alalım. Bakalım bizi nereye götürecek? Ovanın bu kısmı müfettişin de dediği gibi sert ve kuru. Ama şu ileride gördüğün büyük çukur pazartesi gecesi suyla dolmuştur. Eğer buraya kadar her şey doğruysa at oradan geçmiş olmalı. Bu durumda izleri arayacağımız yer orası. Yürürken konuşmaya devam ettik ve birkaç dakika içinde söz konusu çukura vardık. Holmes'un isteği üzerine ikiye ayrıldık. Ben sağa, o da sola yöneldi. Ama 50 adım gitmemiştim ki Holmes bağırarak gelmemi işaret etti. Önündeki yumuşak toprakta atın izleri uzanıyordu ve izler cebindeki nalada uyuyordu. ''İşte hayal gücünün önemi,'' dedi Holmes. ''Gregory'de olmayan da bu. Biz olanları hayal etmeye çalıştık. Buna göre hareket ettik ve sonunda haklı olduğumuzu gördük. Devam edelim.'' Çamurlu zemini geçerek kuru ve sert çimenlikli bir yere geldik. Zemin yine eğim kazanınca izleri yeniden yakaladık. Sonra yarım mil boyunca izler görünmez oldu. Ama Mapleton'a yakın bir noktada tekrar ortaya çıktı. İlk gören Holmes oldu ve gururla bana gösterdi. Atın izlerinin yanında bir de insan izi vardı. ''Demek at başlangıçta yalnızmış.'' diye atıldım. ''Kesinlikle başlangıçta yalnızmış, şuna bak.'' Bu çifte iz tamamen dönüp Kings Plain'da yöneliyordu. Holmes keyifle ıslık çaldı ve biz yine işlerin peşine düştük. Holmes'un gözleri yola dikiliydi. Ama ben bir an yana baktığımda aynı izlerin ters yönde geri geldiğini fark ettim hayretle. ''Bir tane daha, Watson,'' dedi Holmes. Ben izleri işaret edince, ''Bizi uzun bir yürüyüşten kurtardın. Haydi bu yeni izleri takip edelim.'' Fazla gitmemize gerek kalmadı zaten. İzler Mapleton ahırlarının kapısına giden asfalt yolda bitiyordu. Kapıya iyice yaklaşmıştık ki seyislerden biri, ''Burada serserilere yer yok.'' diyerek önümüze çıktı. ''Sadece tek bir soru sormak istiyorum,'' dedi Holmes, elini yelek cebine sokarak. ''Bay Silas Brown'u yarın sabah 5'te görmeye gelsem çok mu erken olur?'' ''O saatte ayakta olacak birisi varsa o da Bay Brown'dur. Her zaman en erken o kalkar. Ama bakın zaten kendisi de geliyor. Sorularınıza kendisi cevap verecektir.'' ''Aman beyefendi, ne yapıyorsunuz? Paranıza dokunduğumu görürse bu benim sonum olur. Belki sonra.'' Sherlock Holmes cebinden çıkardığı parayı tekrar cebine koymuştu ki, elinde bir avcı kamçısıyla kızgın bakışlı yaşlıca bir adam çıka geldi. ''Ne oluyor Dawson?'' diye bağırdı. ''Sana dedikodu yok demedim mi? Haydi işinin başına. Ya siz, sizin ne işiniz var burada?'' ''Sizinle sadece 10 dakika konuşmak istiyorum sevgili beyefendi,'' dedi Holmes en şirin ses tonuyla. ''Serserilerle konuşmaya ayıracak vaktim yok. Burada yabancı istemiyoruz. Ya hemen şimdi defolursunuz ya da köpeğim size yolu gösterir.'' Holmes öne eğilerek antrenörün kulağına bir şeyler fısıldadı. Adam bunun üzerine şiddetle irkilerek kapıya koştu. ''Yalan bu!'' diye bağırıyordu. ''Korkunç bir yalan bu.'' ''Pekala, Burada herkesin önünde mi tartışalım yoksa odanıza mı geçelim? Ah, dilerseniz içeriye geçelim lütfen. Holmes gülümsedi. Seni sadece birkaç dakika bekleteceğim Watson, dedi. Pekala Bay Brown, emrinizdeyim. Holmes ve antrenör 20 dakika sonra dışarı çıktığında hava da yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Silas Brown'un bu kadar kısa sürede değiştiğini görmek inanılmazdı. Beti benze atmış, alnında ter damlacıkları belirmiş, elindeki kamçı rüzgardaki bir dal gibi titrer olmuştu. Bütün o zorba, kendinden emin tavırları gitmiş, bir köpek gibi dostumun peşinden gider olmuştu. ''Talimatlarınız yerine getirilecektir, hem de eksiksiz olarak.'' dedi. ''Hata olmasın.'' dedi Holmes çevresine bakınarak. Antrenör Holmes'un gözündeki tehdit dolu ifadeyi görünce iyice sindi. ''Hayır efendim, hiç hata olmayacak. Burada olacaktır, öncelikle değiştireyim mi peki?'' Holmes bir süre düşündükten sonra kahkahayı patlattı. ''Hayır, hayır, değiştirmeyin.'' dedi. ''Ben size yazarım. Ama numara yok, anlaştık mı?'' ''Bana güvenebilirsiniz efendim. Hem de sonuna kadar.'' ''Ben de öyle düşünüyorum. Neyse, yarın benden haber alırsın artık.'' dedi Holmes. Sonra da topukları üstünde döndü ve ona uzanan titrek eli görmezden gelerek King's Plain'da yöneldi. ''Hem zorbalık, hem korkaklık, hem de sinsiliğin böyle mükemmel bir karışımını Silas Brown'dan başkasında zor görürsün.'' diye söze girdi Holmes dönüş yolunda. ''Atonda demek.'' Kabadayılık taslamaya çalıştı ama o sabah yaptıklarını öyle ayrıntısıyla anlattım ki onu izlediğimi sandı. İzlerin arasındaki garip, köşeli ayak uçlarını sen de fark etmişsindir. Brown'un çizmelerine tamı tamına uyuyorlardı. Ve düşünürsen tabii bunu ondan başkası yapmaya cesaret edemezdi. Her zaman ilk kalkan o olduğu için düzlükte dolaşan atı da ilk o görmüştür herhalde. Sonra merak edip yanına gittiğinde ata ismini veren alındaki o lekeyi hayretle fark etmiş olmalıydı. Bütün parasını yatırdığı atı geçebilecek olan tek atı görmek onun için büyük bir şanstı. Sonra ilk aklına gelen atı King's Plains'a geri götürmek olmuştu. Ama şeytana uyup yarış bitene kadar Maptelon'da saklanmanın bir yolunu bulmuştu. İşte her şeyi en ufak ayrıntısına kadar anlatınca direnmeyi bırakıp postunu kurtarmaya çalıştı. ''Ama onların ahırları da aranmıştı.'' dedim. ''Onun gibi yaşlı bir kurtta ne numaralar vardır bir bilsen.'' ''Peki ama atı onun elinin altında bırakmak tehlikeli değil mi? Ata zarar vermek için pek çok sebebi var.'' ''Ah sevgili dostum, ona gözü gibi bakacaktır. Atın kılına bile zarar vermeyecek.'' Çünkü bu tek şansı. Albay Rose'un bu durumda pek merhamet göstereceğini sanmam. İşi Albay Rose'a bırakacak değilim. Her şeyi kendi yöntemlerimle çözüp albaya sadece bilmesi gerektiği kadarını söyleyeceğim. Resmi olmamanın avantajı da burada. Sen de fark ettin mi bilmem ama albayın tavırları bana fazlasıyla alaycı geldi. Şimdi eğlenme sırası bende. Sakın ona attan bahsetme. Elbette şey, yani sen istemediğin sürece tek kelime bile söylemem. Ve bütün bunlar John Straker cinayetinin yanında hiç kalır. Ve sen de buna eğileceksin değil mi? Dedim. Tam tersine bu geceki trenle Londra'ya döneceğiz, dedi. Dostumun bu sözleri üzerine yıldırım çarpmışa dönmüştüm. Devonshire'a geleli birkaç saat olmuştu ve böylesine başarılı giden bir araştırmanın vazgeçmesi oldukça garipti. Ama antrenörün evine gidene kadar ağzından tek bir kelime dahi alamadım. Eve girdiğimizde albay ve müfettiş salonda bizi bekliyorlardı. ''Dostum ve ben gece ekspresiyle Londra'ya dönüyoruz.'' dedi Holmes. ''Dartmoor'un temiz havasını aldığımız iyi oldu.'' Müfettiş gözlerini açarken albay da dudak büktü. Demek zavallı Straker'ın katilini bulamayacağınızı düşünüyorsunuz, dedi Albay Rose. Holmes omuz silkti. Önümüzde ciddi engeller var, dedi. Ama atınızın salı gününe kadar geri döneceğinden eminim. O yüzden jokeyinizi hazır tutun. Son bir şey daha. Bay John Straker'ın bir fotoğrafını alabilir miyim lütfen? Müfettiş zarftan bir tane fotoğraf çıkararak uzattı. Sevgili Gregory, neye ihtiyacım olduğunu hep tahmin ediyorsun. Eğer biraz beklersen gidip hizmetçi kıza bir soru sormak istiyorum. Londralı danışmanımızın beni hayal kırıklığına uğrattığını söylemeliyim, dedi Albay Rose. Dostum odadan çıktıktan sonra. Bulunduğumuz noktadan bir adım ileri gidemedik. En azından atınızın koşabildiğini temin etti ama, dedim. Evet, teminat verdi, dedi Albay Rose, omuzlarını silkerek. Atımı vermesini tercih ederdim. Tam dostumu korumak için bir şeyler söyleyecektim ki kendisi içeri girdi. Şimdi beyler, dedi. Tavistock'a gitmeye hazırım. Arabaya binerken yamaklardan biri kapıyı açtı. O anda Holmes'un aklına bir fikir gelmiş olmalıydı ki eğilip yamağın omuzuna dokundu. Padokta koyunlarınız var galiba, he? Dedi. Onlara kim bakıyor bakalım? Ben bakıyorum efendim. Peki son zamanlarda koyunlarınızda bir gariplik fark ettin mi? Pek değil efendim ama üçü topallamaya başlamıştı. Holmes'un son derece keyiflendiğini gördüm. Kıkırdamaya, ellerini ovuşturmaya başlamıştı. Tam isabet Watson, turnayı gözünden vurduk, dedi kolumu sıkarak. Gregory, koyunların arasında çıkan bu salgına dikkat etmeni öneririm arabacı. Gidelim. Albay Rose, dostuma karşı hissettiği güvensizliği belli eden bir bakışta duruyordu. Ama müfettişin yüzü merakla doluydu. ''Bunun önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz?'' diye sordu. ''Hem de çok.'' ''Peki özellikle dikkatimi çekmek istediğiniz bir nokta var mı?'' ''Şey, köpeğin o geceki garip davranışları.'' ''Ama köpek o gece bir şey yapmamış ki.'' ''Garip olan da bu ya.'' dedi Sherlock Holmes. Dört gün sonra Holmes ve ben Winchester'daki Wessex kupasını izlemek için yola çıktık. Albay Rose bizi istasyonda karşıladı ve arabayla şehrin dışındaki yarışlara götürdü. Yüzünde endişeli bir ifade vardı ve son derece soğuk davranıyordu. ''Atımı hala göremedim.'' dedi. ''Peki onu görürseniz hemen tanır mısınız?'' diye sordu Holmes. Albay sinirlenmişti. ''20 yıldır bu işin içindeyim ve şimdiye kadar hiç böyle bir soruyla karşılaşmadım.'' dedi. Beyaz alnı ve benekli ön ayaklarıyla gümüş şimşeği bir çocuk bile tanır. Peki bahisler ne durumda? İşin garip kısmı da burası. Düne kadar 1'e 15 veriyordu ama şimdi o kadar düştü ki 1'e 3 vermesi bile zor. Birileri bir şeyler biliyor. Bu kesin. Araba hipodromun önünde durduğunda giriş kartına baktım. Wessex tabelası. 4 ve 5 yaş üstü. Yeni yarış 2700 metre. Birinci Bay Hilton The Negros'u, kırmızı kep bordo ceket. İkinci Albay Wardlove'ın Pugilist'i, pembe kep mavi siyah ceket. Üçüncü Lord Beachwater'ın Dashboard'u, sarı kep ve ceket. Dördüncü Albay Rose'un gümüş şimşeği, siyah kep kırmızı ceket. Beşinci Balmoral Dükü'nün Iris'i, sarı, siyah çizgili kep ve ceket. 6. Lord Singleford'un Rasper'ı, mor kep, siyah ceket. Ekürimizi bırakıp bütün umutlarımızı favoriye bağlamıştık, dedi Albay. O da ne? Gümüş şimşek favori mi? Gümüş şimşeke 5'e 4 diye bir ses geldi. Gümüş şimşeke 5'e 4. Desbora karşı 5'e 15. 5'e 4 ganyan ha? ''Bakın, katılanları gösteriyorlar.'' diye atıldım. ''Altılısı da orada.'' ''Altılısı mı? O zaman benim atım da koşuyor.'' diye bağırdı Albay büyük heyecanla. ''Ama onu göremiyorum. Bizim renkler geçmedi daha.'' ''Beşi geçti. Bu sizinki olmalı.'' Ben bunları söylemiştim ki, tartı bölümünden iri yapılı bir at çıkarak önümüzden geçti. Sırtında Albay'ın kırmızı siyah renklerini taşıyordu. ''Bu benim atım değil.'' diye bağırdı Albay. Bu hayvanın vücudunda tek bir beyaz kıl bile yok. Ona ne yaptınız Bay Holmes? Ona ne yaptığımı bir kenara bırakın. Bakalım ne yapacak? Dedi dostum istifini bozmadan. Sonra da dürbünümden yarışı izlemeye koyuldu. "Muhteşem, mükemmel bir çıkış!" diye bağırdı aniden. "İşte geliyorlar, köşeyi dönecekler." Bulunduğumuz yerden atları çok iyi görebiliyorduk. 6 at bir süre başa baş gitti ama yarısına doğru Mapleton ahırlarının sarı rengi ileri fırladı. Ama yarışın sonuna doğru Albay'ın atı Desport'un süratini bastırıp 6 boyda fark attı. Balmoral dükünün irisi ise 3. olabilirdi. "Öyle ya da böyle bu benim yarışım," dedi Albay şaşkınlıktan soluyarak. "İtiraf etmeliyim ki işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Bu sırrı yeteri kadar saklamadınız mı Bay Holmes?" "Ah, tabii albay. Her şeyi öğreneceksiniz ama önce gidip ata bir göz atalım. Bakın, işte şurada," dedi tartı bölümüne girerken. "Yapmanız gereken tek şey yüzünü ve bacaklarını biraz alkolle silmek. O zaman eski gümüş şimşekinize kavuşursunuz." "Beni hayretler içinde bırakıyorsunuz." "Onu bir dilencinin elinden alıp özgürlüğüne kavuşturdum ben." "Sevgili beyefendi, harikalar yaratıyorsunuz. At çok iyi görünüyor. Daha önce hiç böyle koşmamıştı. Hakkınızda şüpheye kapıldığım için binlerce kez özür dilerim. Atımı geri alarak büyük bir hizmette bulundunuz. John Straker'ın katilini de bulursanız çok daha büyük bir hizmette bulunmuş olacaksınız." "Ben de öyle yaptım zaten," dedi Holmes sakince. Albay ve ben hayretle baktık. "Onu buldun mu? Neredeymiş?" "İşte burada." "Burada mı? Nerede peki?" Şu anda yanımda." Albay öfkeden kıpkırmızı kesildi. "Size karşı borçlu olduğumu biliyorum Bay Holmes," dedi. "Ama şu söyledikleriniz ya çok kötü bir şaka ya da büyük bir iftira." Sherlock Holmes güldü. "Heh. Emin olun sizin cinayetle ilginiz olduğunu söylemek istemedim albay," dedi. "Gerçek katil tam arkanızda duruyor." İleri çıkıp atın boynunu tuttu. "At mı?" diye bağırdık ikimiz de. "Evet, ta kendisi. Kendini korumak için yaptığını söylersem suçu hafiflemiş olacaktır. John Straker'a güvenmekle hata etmişsiniz albay. Ama şimdilik bunları boş verelim. Zaten zil çalıyor. Gidip kazandıklarımı almak istiyorum. Ayrıntılı hikayeyi daha uygun bir zamanda anlatırım." O akşam Londra'ya dönüş yolu Albay Rose ve bana çok kısa geldi. Pazartesi gecesi Dartmoor ahırlarında olanları dinlerken zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. "İtiraf etmeliyim ki," diye söze başladı Holmes. "Gazetelerden yola çıkarak oluşturduğum teoriler tamamen yanıltıcıydı. Ama en başından beri gerçeği gizleyen önemsiz ayrıntılar olduğundan emindim. Devonshire'a giderken Fitzroy Simpson'ın suçlu olduğunu düşünüyordum ama bir yandan da aleyhine delillerin yetersiz olduğunun farkındaydım. O akşam getirilen baharatlı yemeğin önemini antrenörün evine giderken kavrayabilirdim. Yolda ne kadar sessiz ve düşünceli olduğumu hatırlarsınız. Böyle açık bir ipucunu nasıl oldu da gözden kaçırdım, ona hayret ediyorum doğrusu." "Ben hala hiçbir şey anlayamadım," dedi albay. "Bu zincirin ilk halkasıydı. Toz afyonun kendine özgü bir tadı vardır. Rahatsız edici değildir ama fark etmemek de imkansızdır. Herhangi bir yemeğe katıldığında kolaylıkla tespit edilebilir. Düşünürseniz bu tadı bastırmak için en iyi yöntem baharat olurdu elbette. Bu yabancı Fitzroy Simpson o akşamki yemeğe baharat katılmasını sağlamış olamaz. Bu inanılmaz bir tesadüf olurdu. Böylece Simpson elenmiş oluyor. Dikkatlerimiz Straker ve karısına, yani o akşamki yemeğe karar vermiş olabilecek iki kişiye yöneliyordu. Ayrıca afyon diğerlerine yemekleri verildikten sonra nöbetçinin yemeğine katılmıştı. Hizmetçi görmeden o ilacı yemeğe katan kim olabilirdi ki? O sorunun cevabı üzerinde düşünmeden önce köpeğin sessizliği dikkatimi çekmişti. Bir halka diğerini takip ediyordu. Simpson olayından ahırda bir köpek bulunduğunu anlamıştım. Ama biri içeri girip atı almış olmasına rağmen köpek hiç havlamamıştı. Gece yarısı gelen ziyaretçinin köpeğin tanıdığı biri olduğu belliydi. John Straker'ın gecenin kör vaktinde ahırlara gidip gümüş şimşeği dışarı çıkardığından emindim artık. Peki ama ne içindi? Niyetinin hiç de iyi olmadığı kesindi. Yoksa neden seyisi uyutsun ki? Ama hala neden olduğunu bilemiyordum. Antrenörlerin kendi atlarının dışındaki bir ata büyük paralar yatırıp sonra da hileyle atlarını yarış dışı bıraktıkları daha önceden de görülmüştü. Bazen bunu yarışta hallederler, bazense daha ince ve kesin yollar denerlerdi. Peki şimdi ne olmuştu? Cesedin cebinden çıkanların bir fikir edinmemde yardımcı olmasını umuyordum. Ve gerçekten de yardımcı oldu. Ölü adamın elinde bulunan o garip bıçağı hatırlarsınız herhalde. Aklı başında hiç kimse yanında öyle bir bıçak taşımaz. Doktor Watson'ın da söylediği gibi, cerrahide çok ince işlemler için kullanılan bir alettir o. Ve o gecede ince bir iş için kullanılacaktı. Siz de tecrübelerinizden bilirsiniz ki Albay Rose, tendonlarına atılacak ufak bir bıçak darbesiyle atı en ufak bir iz bile bırakmadan sakat bırakmak mümkündür. Böyle bir durumda atta sadece ufak bir aksama görülecek. Ama aşırı çalışmaktan ve romatizmadan kaynaklandığı düşünülerek pek üzerinde durulmayacaktır. ''Alçak, hain!'' diye bağırdı albay. Böylece John Stryker'ın atı neden düzlüğe götürdüğünü anlamış oluyordum. Öyle hassas bir hayvan bıçağın ucunu hissettiği anda bütün harayı ayağa kaldırabilirdi. Bu işi uzaklarda yapmak gerektiği kesindi. ''Ne kadar körmüşüm, ne kadar!'' diye atıldı albay. ''Demek bu yüzden muma ihtiyaç duymuş ve kibrit yakmıştı.'' ''Kesinlikle. Ama ona ait olan eşyaları incelediğimde sadece suçun işleniş biçimini değil, sebeplerini de öğrenmiş oldum ben.'' ''Dünya işlerinden anlayan biri olarak siz de bilirsiniz ki albay, İnsanlar ceplerinde başkalarının faturalarını taşımazlar. Bizim zaten kendi işlerimizi halletmekten başkasına zamanımız kalmaz. O anda Straker'ın farklı bir hayat sürdüğünü ve ikinci bir adresi daha olduğunu anladım. Faturaya bakılırsa işin içinde bir de kadın vardı. Hem de pahalı zevkleri olan biri. Çalışanlarınıza karşı ne kadar cömert olursanız olun, kadınlara 20 sterlinlik elbiseler almasını beklemezsiniz herhalde. Bayan Straker'ın o şapkayı hiç görmediğinden emin olunca şapkacının adresini not alıp Straker'ın fotoğraflarıyla birlikte bir ziyarette bulunmanın işe yarayacağını düşündüm. Bu esrarengiz derviş şairin kim olduğunu ancak o zaman anlayabilirdim. Neyse, o andan itibaren her şey açıktı. Straker atı ışığın görülmeyeceği bir çukura götürmüştü. Simpson kaçarken kravatını düşürmüş. Straker da almıştı. Herhalde atın bacağını sarabileceğini düşündü. Çukura vardığında atın arkasına geçip kibriti yaktı. Ama hayvanın bu ani ışık yüzünden huzursuzlanarak çifte atmasıyla çelik nallar Straker'ın alnında patladı. Straker yağmura rağmen daha rahat çalışabilmek için paltosunu çıkarmıştı. Bu yüzden düştüğünde de bıçağı baldırına saplandı. ''Buraya kadar her şey açık mı?'' ''Mükemmel!'' diye bağırdı albay. ''Mükemmel! Sanki oradaymışsınız gibi anlatıyorsunuz.'' Ama itiraf etmeliyim ki son darbem biraz uzun sürdü. Straker gibi kurnaz bir adamın bu tendon kesme işini daha önceden pratik yapmadan denemesine takılmıştım. Peki ama ne üzerine deneme yapabilirdi? Haradaki koyunlar dikkatimi çekti ve sorduğum soruya aldığım cevap tahminimin doğru olduğunu ortaya çıkardı. Londra'ya döndüğümde şapkacıya uğradım. Straker'ı hemen tanıdı ama derbi şair adında iyi bir müşterisi olarak. Ayrıca pahalı elbiselere düşkün bir karısı olduğunu da ekledi. Straker'ın bu kadın yüzünden boğazına kadar borca battığından ve bu korkunç planı yaptığından eminim. ''Tek şey dışında her şeyi açıkladınız.'' diye bağırdı albay. ''Peki at neredeydi?'' ''O mu?'' ''Zavallı hayvan kaçıp bir komşunuza sığınmış. Bu noktada bazı şeyleri göz ardı etmeniz gerektiğine inanıyorum. Yanılmıyorsam şimdi Slapham makasına giriyoruz. 10 dakikaya kalmaz Victoria'da oluruz. Eğer daireme kadar gelip bir puro içerseniz albay, ilginizi çekecek, diğer ayrıntıları da anlatabilirim.